Ayrım 4. Sayfa 50. Yeni yıl başlarken. 2 Ocak 1914. Yeni yıl ve aile. Van bembeyaz. Aygestan'ın kavakları karla kaplı. Evler de karla kaplı. Bacalar tutuyor. Bu görüntü bütün evleri birbirine benzetiyor. Yeni yıl. Yeni yılla birlikte okullar 3 hafta tatil. Ve ta Ermeni Neoli'nden sonra açılır. Gerçek yeni yıldan çok önce bizim ev tatil havasına bürünür. Mutfak bir sürü yiyecek ve tatlı ile doludur. Hava çok erken kararır. Biz de sobanın çevresine toplanır, hem gül yaprağı çayı içer hem de geçen yılın olaylarını konuşuruz. Annem tatlıları çok hızlı tükettiğimizden yakınır. Genelde yeniden yapıp misafirler için bir kenara saklar. Büyük annem ikizlere çorap örüyor. Parmakları artritten şekilsizleştiği halde yün örerken öyle çabuk hareket ediyor ki yün ipliğinin 5 örgü şişi arasında nasıl gidip geldiğini izlemek mümkün değil. Ördüğü çoraplar ayağı çok sıcak tutarlar. Ama genellikle yapıldıkları ayağa küçük gelirler. Bir keresinde bize de örmüştü. Ayağımıza giymeye çalıştık, küçüktü. Büyük annem gayet sakin, ben örünceye kadar bir haftada ayaklarınız büyümüş dedi. Biz bu durumu yeni bir çözüm ürettik. Çorap benim için örüldüğünde, Liyavart'a, Mironiş için yapıldığında da benim oluyor. Yani her durumda herkesin bir çift yeni çorabı oluyor. Çoraplar ikizlere küçük gelirse biz de onları köydeki küçük çocuklara armağan edeceğiz. Dışarısı gerçekten de çok soğuk. Çoraplar ise çok kullanışlı şeyler. Akşamüstü karanlık çöktüğünde, lambanın ışığında, okumakta zorlanmaya başladığımızda büyük annemize bize masal anlatması için yalvarırız. Bize kendi büyük annesinin ona anlattığı masalları anlatır. Ama bana kalırsa bazılarını kendisi yeniden oluşturuyor. Onun masallarında bol bol dragonlar, ejderhalar, cinler, yamyam kızlar ve yılanlar vardır. Bunların hemen hepsi yakışıklı prenslere ya da güzel insanlara dönüşürler. Masallar da hep mutlu sonla biter. Anlatmaktan yorgun düştüğünde eğer biz yeniden bir masal daha anlatması için ısrar edersek tamam der. Size bir masal daha anlatacağım ve başlar. Bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar yılan gibi tıslayan büyük bir kara kedi varmış. Sonra susar. Bu tür masalları defalarca dinlememize rağmen hep bir ağızdan bağırışmaya başlarız. Sonra ne olmuş büyük anne? Bu kez yeniden başlar ama sesi giderek yükselir. Bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar yılan gibi tıslayan büyük bir kara kedi varmış. Arkasından yeniden bir zamanlar diye başlar. Her seferinde bu bir zamanlar cümlesine bir tane daha ekleyerek durmadan yinelemeye başlar. Bunun anlamı yatma vakti geldidir. Yeni yıl geldiğinde Vanlılar gün boyunca birbirlerini görmeye giderler. Hazırlanan yiyeceklerin tadına bakarlar, fikirlerini söylerler. Çok tuzlu olmuş, bunun yağı az, bu et tam yenecek kıvamda olmuş gibi. Hazırlanan yemeklere gelince etli dolma, kuzu çevirme ve pilav, mercimekli dolma, tatlılar, baklava gibi tatlısından tuzlusuna yılbaşı sofrasını donatırlar. Benim en çok sevdiğim yiyeceklerden biri de ağandız denen tuzlanarak kavrulmuş kenevir tohumudur. Çıtır çıtır ve tuzludur. Bir yemeğe başlarsanız asla duramazsınız. Bu yiyecek yalnız yeni yıl için hazırlanır. Büyük annem kimsenin kendisi gibi ağandız yapamadığını söyler. Sanırım yine haklı. Kuzenlerim Agessi, Serpuhi, Alice ve Iris aileleriyle bize geldiler. Onlar da Noraşen mahallesinde oturuyorlar. Akşamüstü de biz onlara gideceğiz. Agassi, annemin kuzeni Bayan Takuhi ile kocası Gevont Ağa'nın en büyük oğlu. Merkezdeki Van Okulu'na gitmesine karşın başarıları tüm şehirde ve Aygestan'da konuşuluyor. Bu konuda öyle ünlü ki aileler çocukları başarısız olduğunda neden Agassi gibi olamıyorsun diye azarlıyorlarmış. Bunu yaparlarken Agassi Hancıyan diye belirtmeye de gerek yokmuş. Çünkü herkes bu Agassi'nin Gevont Ağa'nın büyük oğlu olduğunu biliyormuş. Agassi'nin saçları başının tepesinde kuru ot yığını tınaz gibi durur ve kapkaradır. İri Ermeni burnunun iki yanından her şeyi öğrenmeye çalışarak bakan meraklı gözleri ona herkesten farklı bir görünüm veriyor. Dikkatimi çekti. Agassi artık büyüklerin konuşmalarına katılacak kadar büyümüş. Konuşanları teker teker izliyor ve kulak kesilmiş dinliyor. Her zaman çok okur. Bazen Türkiye'de yasaklanan kitapları ve Avrupa'dan kaçak yollarla gelmiş broşürleri de okuduğunu gördüm. Giderek fikirlerini, görüş ve duygularını gizlemekte zorlanıyor, yerinde duramıyor. Marx ve Engels adlı birilerinden söz ederek herkesin kendisini dinlemesini, anlamasını istiyor. Daha önceleri hep bizimle oynardı. Oysa şimdi kafasını özgürlük, özerklik, otonomi gibi artık bunlar ne demekse sözcüklere takmış. Daha bir yıl öncesine kadar bizimle saklambaç oynardı. Birdenbire bize büyüklük taslamaya başladı. Ukala şey, ne olacak, beni çok itiyor. Yalnız bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Agassi yardıma muhtaç herkese yardım eder. Üç kız kardeşe gelince, onlar harika oyun arkadaşıdırlar. Hancıyanlar bize geldiklerinde zaman öyle çabuk geçiyor ki, dışarıda hava çok soğuk olduğunda büyük annemin kız kardeşi Katik Hatun'a, ki aynı zamanda Agassi'nin büyük annesi, bize Meryem Paşa'nın yaşam öyküsünü anlatmasını isteriz. Bu bütün torunların en sevdiği şeydir. Kışı iki güzel şey nedeniyle seviyorum. Birincisi soğuk ve kar. İkincisi ise Ağustos'taki akrabalarımızın sıcacık evlerinde şımartılmak, kucaklanıp öpülmek ve tabii harika yiyecekler yemek. Yeni yıl, yeni dilekler, umutlar zamanıdır. Biz Vanlılar güzel vatanımız, Vanımız için barış içinde geçecek bir yıl dileriz. Dört gün sonra da Hazreti İsa'nın doğuşunu, Noel, kutlayacağız. Yine bir yığın güzel yiyecek ve tatlılar olacak. Ama Noel sadece aile üyeleriyle kutlanır. Konuk olmaz. Noel'den bir gece önce Nora Şen'de Aziz Astvazazin kilisesine gidip büyük duayı dinleyeceğiz. Badarak Ermenice dini bayramlarda kiliselerde okunan duanın adıdır. Bir merasim gibidir. Belli bir düzeni ve sırası vardır. Çevrenin notu. Akrabalarımızın büyük çoğunluğuyla kilisede karşılaşacağız. Amerikalı misyonerler Noel yortusunu yeni yıldan bir hafta önce kutluyorlar. Hepimizin İsa'sı. Aynı ama nedense biz onun doğduğu günü iki hafta sonra kutluyoruz. Amerikalılar her yıl İsa'nın bir ahırda dünyaya gelişini anlatan tiyatro oyunu hazırlarlar. Ermeni çocuklarından bazılarını da izlemeleri için davet ederler. Benim kuzenim Vartan sanırım böyle bir oyunu sahneleyip yönetebilir. Bunu ona önermeliyim. 21 Ocak 1914, Büyük Babanın Dostu. Van'da komşularınızın sizi davet edilmeden ziyaret edebilir, hatta akşam yemeğinde kalabilir. Bu herkes için geçerli değildir ama büyük babamın arkadaşı Levon Ağa sık sık bize gelir. Önce akşam yemeğine kalır, her seferinde annemi ve büyük annemin yemekler için şükran duaları eder. Sonra sıra kahvelere gelir. Arkasından çaylar içilir, bu arada da durmadan konuşulur, konuşulur, konuşulur. Büyük baba ve Levon Ağa, Krimyan Hayrik, Hayrik Ermenice baba anlamındadır. Önemli büyükler, patrikler ve bazen tanrı içinde kullanılır. Adlı bir önderin öğrencisiymişler. Sanırım bu Krimyan baba, Ermenilerin önderlerinden Mesih gibi bir Krimyan Hayrik öleli yıllar olmuş. Ama olsun, büyük babam ve Levon Ağa gibi yaşlı kuşaklar olsun, babam ve Margos gibi daha genç kuşaklar tüm konuşmalarında, tartışmalarında sık sık Krimyan'dan söz ederler. Büyük babamın odasında, duvarında Krimyan babanın bir resmi var. Eski bir gazeteden kesilerek duvara rapt edilmiş. Yıllar bu ışık resmi soldurmuş ama hala koyu renk hüzünlü gözlerini, kocaman gri sakalını görmek mümkün. Krimyan baba, Ağustos'ta çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Çok genç yaşta babasını kaybetmiş, amcası tarafından yetiştirilmiş. İnanılmaz bir öğrenme isteği varmış. Kendi kendini yetiştirmiş, daha sonra öğretmen olmuş. İstanbul'da bir kız okulunda öğretmenlik yapmış. Öğretme yeteneğiyle tanındığı kadar Ermenistan'ın kültürü, doğası, gelenekleri ve Ermenistan sevgisi, vatan aşkı üzerine yaptığı konuşmalar ve vaazlarıyla da ünlenmiş. Sıradan insanları kutsayan ilk ünlü Ermeni öndermiş. Ermenistan'ı bir baştan bir başa gezerek insanlarla konuşmuş, herkesten bir şey öğrenmiş, herkese bir şeyler öğretmiş. Vatanlarında ne denli gizemli olduğunu vurgulayarak çevrelerindeki güzellikleri görmelerini öğütlemiş. Yıllar sonra bir rahip olarak Van'a döndüğünde Vasburagan Kartalı anlamına gelen Arsvi Vasburagan adlı ilk Ermeni gazetesini çıkarmaya başlamış. Vasburagan üzerinde uçan bir kartal gibi yayınladığı haberler her tarafa ulaşıyormuş, yayılıyormuş. Gazetesi aracılığıyla Ermenilere Ermenistan'la ilgili öyküler ve mektuplar aktarmaya başlamış. Krimyan baba aralarında ilk kız okulları da olmak üzere pek çok okul açmış. Varak Manastırı'nda bir basın evi kurarak aynı yerde erkek çocuklar için de bir okul açmış. Ermenilerin temsilcisi olarak bir Ermeni temsilci heyetiyle beraber Berlin'e gidip Türkiye'deki Ermenilerin çektiklerini, acılarını Fransızlara, İngilizlere, Almanlara ve Ruslara aktarmaya çalışmış. Ancak yabancıların birkaç Ermeninin yaşamını tartışmaktansa yapmayı tercih ettikleri başka şeylerin olduğunu fark etmiş. Kendi sözleriyle söylersek, kepçemi harisa kazanına daldırdım, yabancı memleketlere ağır ateşte pişmiş. Özgürlük yahnisi dağıtmakta amacım. Fakat diğerlerinin ellerindeki kepçeler demirden, benimki ise kağıttan yapılmıştı. Islandı, parçalandı ve harisanın içine düştü. Burada Krimyan Baba'nın anlatmak istediği şudur. Yabancı ülkelerin dikkatlerini Ermeni sorununa çekmek için çok uğraşmış ancak başarılı olamamış. Ermeni sorununun içeriği ise şöyle. Türkiye, kırsalında yaşayan Ermenilerin insanlık dışı koşullarla yönetilmeye çalışılması, yoksulluk ve adaletsizlik, haksızlık. Krimyan Baba, Ermenistan'a döndükten sonra yaptığı ilk konuşmada şunları söylemiş. Silahların konuştuğu ve kılıçların parladığı yerde çağrıların, dilekçelerin ne önemi olabilir ki? Sesini duyuramamıştı. Sesi sert değildi ama yine de haykırmıştı. Büyük babam hala onun en büyük hayranlarından biridir. Ayrıca Vanlılar için çok önemli işler yapmıştır. Diğer taraftan babam ve Margos siyasi partileri destekliyorlar. Yeni devrimci fikirlerin Vanlılara özelliklerini kazandıracağını umut ediyorlar. Her ikisi de parti üyeleriyle birlikte toplantılara katılıyorlar. Konuşmalar sırasında Margos sık sık kalemlerin, kağıt kepçelerin işe yaramadığını, asıl gerekenin silah ve cephane olduğunu tekrarlıyor. Büyük babam ise sizin bu partilerinizin başımızı belaya sokacak diye yanıtlıyor. Annemin görüşüne göre erkeklerin böyle münakaşa etme nedenleri aralarında kuşak ve görüş farklılıkları. Örneğin kendi gençliğinde de babası yani büyük babam ile büyük babası Hay Ağa böyle münakaşalar ederlermiş. Babası Krimyan Ağa'nın okul açtırma işini övdükçe Hay Ağa kızar ve okul açmanın Ermenilerin geçmişlerini öğrenmenin dini inançlarına aykırı olduğunu yinelermiş. İşte şimdi de babam, büyük babamın Krimyan babanın fikirlerini uygulanamaz modası geçmiş buluyor. Babam ki asla büyük babama karşı çıkmaz. Bazen öyle heyecanlanıp geriliyor ki kendinden geçiyor, kontrolünü kaybediyor. Hazırlanmamız gerek. Biz küçük bir milletiz. Dişlerimizi bilemezsek büyük milletler bizi yutar. Babamın sivri diş demekle silahları kastettiğini anladım. Teslim olma sırası büyük babaya gelmişti. Babamı hiç böyle ağzı köpürmüş halde görmeye alışık değildi. Birden paylon bana biraz daha gül çayı ve tütün getir diye bağırdı. Erkekler arasında kapışma hep böyle yüksek sesli olur ama vedalaşırken dostluk sürer. Levona her zaman söyleyecek komik bir şeyler bulur. Bugün gitmeden önce babama baktı ve şöyle dedi. Say yaşlıları, zeki ve saçsızları. Respect the old, we are wise and bold. 14 Şubat 1914, Turndes. Dün Turndes'ti. Bu asırlardan beri süregelen bir kutlama geleneğidir. Bir yıldan az zamandır nişanlı genç kızları, kadınları kapsayan bir kutlama. Önce kiliseye gidilir. Çıkışta herkesin elinde yanan mumlar vardır. Mumlar etrafa kutsanmış bir aydınlık yayarlar. Tehlikeli bir ateş olmadığından seçilmiş kızlar ve kadınlar ateşin üzerinden atlarlar. Geride kalanlar da ateşin etrafına dizilip sıranın kendilerine gelmelerini beklerler. Kış olduğu için ateş hemen zayıflar, gücünü yitirir, biz de çok hızlı hareket ederek ateşten atlar, bir kez daha atlamayı umut ederek hemen geriye koşar, yeniden sıraya gireriz. Bu yıl Turndes aslında Miranuş'u kapsıyor ama o herkesin ısrarına karşın ateşten atlamayı reddetti. Tanrı aşkına Miranuş, atla şu ateşin üzerinden. Ateş tüm kötü ruhları yakacak ve evine mutluluk getirecek diyerek büyük annem yalvarıyordu. Bu cümleyi üst üste 3 kez yineledi. Ben bunu duyar duymaz aklıma bir fikir geldi. Hemen Miranuş'un yanına sokuldum, kulağına şöyle fısıldadım. Bu illa kesinlikle evleneceksin anlamına gelmiyor ki. Pekala, Hagop'la da olabilir. Miranuş aklı karışık şaşkın yüzüme baktı. Kısa bir süre sonra bana, haydi gel Liyanuş, benimle birlikte atla ateşten. Elimi yakaladı, ateşe doğru koştuk ve birlikte üzerinden atladık. Birer elimizle el ele tutuşurken özgür kalan elimizle de elbiselerimizin eteklerini yukarı kaldırdık. Birden onunla birlikte olduğumuz süre her şeyi yapabileceğimizi hissettim. Ateşten atladıktan sonra Miranuş sakinleşti. Turndes görevini de yapmış olmanın rahatlığı ile eve dönmek istedi. Dışarısı soğuktu. Eve girdiğimizde annem Miranuş'un Turndes partisi için hazırlık yapıyordu. Liavart ise dışarıda kalıp ateşten atlamayı sürdürdü. Birden kendimi, kendi sorunlarımla ablamın karışık aşk öyküsü arasında sıkışmış duyumsadım. Dışarıda kalıp ateş külden bir kuleye dönünceye kadar ateşten atlamayı seçseydim keşke. Araksi öyle gürültülü şeyleri sevmez. Ona da acıyorum. 25'ine bastı, hala ne nişanlı ne de evli. Yani Turndes onunla ilgili değil. Van'da her genç kız bir Turndes ister. Bu adil değil. Aslında bütün kızları ve kadınları kapsayan başka bir bayram olmalıydı. Eve girdiğimizde Araksi hiç ilgilenmiyormuş gibi nasıl geçti Turndes'in diye Miranuş'a sordu. Onun yanıtını beklemeden de sürdürdü. Eve dönerken fark ettim. Bu yıl ateş her yıl olduğundan daha güçlüydü. Sanırım bu yıl Aygestan'da çok düğün olacak. Sonra arkasına döndü ve Miranuş'un partisi için hazırlanan şarap bardaklarını parlatmaya devam etti. Miranuş ise ilgisizce omuzlarını silkti. Bu partinin bir an önce verilip bitmesini istediği ortadaydı. Bana gelince, onlara ateşten atlamanın ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu söylemek isterdim. Ama baktım ki hiç kimse ilgilenmiyor. Sustum. Daha sonra Araksi bize Doktor Usher'in söylediklerini aktardı. Amerika'da turnes yokmuş ama yıllardır yinelenen başka bir kutlama varmış. Şubat ayında yapılırmış, adı da Sevgililer Günü'ymüş. Erkekler kadınlara üzerinde güzel sözler, şiirler yazılı, şık kartlar gönderirlermiş. Elizabeth Usher, kocasının ona gönderdiği kartı Araksi'ye göstermiş. Şöyle yazıyormuş kartta, sen benim sevgilimsin, ben seni gerçek aşkla seviyorum. Miranuş biraz sarsılmıştı. Şimdiye kadar duyduğum en güzel sözler bunlar diye mırıldandı. Daha sonra ateşler söndü, evlerde gelin adayları ve yeni evliler için partiler verilmeye başladı. Bu arada geline göre gelinlere hediyeler verilir. Bayan Garabedyan da Miranuş'a armağan göndermiş. Bir önlük, bir de masa örtüsü. Miranuş paketi açıp da içine bile bakmak istemedi. Annem masa örtüsünün İstanbul'dan geldiğini ve çok pahalı olduğunu söyledi. Bir masa örtüsünü servet edeceğine inanmak çok zor. Gel gelelim Miranuş için bu örtü altından da yapılmış olsaydı hiçbir anlam taşımayacak, ilgisini çekmeyecekti. Turnesin çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Biter bitmez bir sonrakini beklemeye başlıyorum. Ateş insana gözü peklik ve serüvene atılma duygusu veriyor. Kendi turnesimin hayalini kuruyorum. 18 Mart 1914 Pantungt adlı turna. Bahçemizde ve tüm Aygestan'da güller tomurcaklandı. Hava tatlı kokularla doldu. Gülünkü en güzel bir koku. Tek tek düşen taç yaprakları, hepsinden önde tutarım onu. Çeşitli renklerle açtılar, sarı, kırmızı, beyazı, pembesi, bir yaz güneşi gibi pembesi, mink kürkü gibi pembesi. Kırmızı çok sıcak, kavurucu alevlerle, pembe yanakları bir çocuğun oynarken neşeyle. Van'da bizim yaşadığımız bölge olan Aygestan'a bu adın verilme nedeni buranın büyük bir bahçe olmasıdır. Evler, kavak ağaçları, meyve ağaçlarıyla çevrelenmiştir. Her evin bir üzüm bağı ve bir de gül bahçesi vardır. Vanlılar Haziran'dan Ekim'e kadar hem meyveleri yerler hem de olağanüstü görüntünün tadını çıkarırlar. Aygestan halkı evlerinin etrafını parmaklıkla çevirmiştir. Gerçi ama komşular bahçeden bahçeye açtıkları ara kapılarla birbirlerine gider gelirler. Biz çocuklar için bu diğer çocuklarla oynamak için bulunmaz fırsattır. Bir de bu ara kapılar için bir şey duymuştum. Bu kapıların amacı insanlar evlerinin ön kapısından kaçamadıklarında yan kapılarından kaçmalarını sağlamakmış. İlkbaharda çok yağmur yağar ama yaz oldukça kurak geçer. Hemen hemen hiç yağmaz. Bol yağdığında Urpat Derisi tepeleme dolar ve şıkır şıkır akar. Şehirde ve Aygestan'ın her tarafında kavak ağaçları vardır. Bizim evin yanındaki yaşlı kavak ağacında bir yuva var. Her yıl aynı turna ailesi ağaçtaki yuvasına geri dönüyor. Turnalar tek bacaklarının üzerinde durup etraflarında olan biteni izlerler. Her yıl turnalar geri dönmeyecekler diye endişelenirim, sonra da şaşırırım çünkü geri dönerler. Biz sevgili turnamıza bir at taktık. Pandukt. Turnalar insanlar gibi uzun yolculuklar yapıp güneye gidiyor, sonra da yuvalarına geri dönüyorlar. Büyük babam Van Ermenilerinin turnalar gibi olduğunu söylüyor. Onlar da eğitim, İş ya da evlilik gibi nedenlerle Van'ı terk ediyorlar ama sonra yine geriye dönüyorlarmış. Ermeniler Van'da asırlardır yaşıyorlarmış. Büyük babam, onun büyük babası, onun da büyük babasının büyük babası hep Van'da yaşamışlar. Büyük babamın söylediğine göre biz gerçek Vanlıymışız. Köklerimiz 2000 yıl öncesine uzanıyor. Evimizi büyük baba yapmış. Ondan önceki evleri şimdiki ambarın yerindeymiş. İnsanlar tek odalı evlerde otururlarmış. Orada da tandır olurmuş, bir de dumanın çıkması için tavanda bir delik olurmuş. Kışın çok soğuk olduğunda davarı da içeri alırlarmış. Evi kokuturmuş ama ısıtırmış da. Eskiden evlerin pencereleri yokmuş, kerpiçten inşa edilirlermiş. Köylerde insanlar hala öyle evlerde yaşıyorlar. Bizim tandırımız ise hala ambarda duruyor. Bu nedenle büyük babam adam tutup ambarı temizletir. Van Türkiye'de ya da eskiden söylendiği gibi Osmanlı topraklarında bulunan bir şehir. Ermeniler Türklerin gelişinden 2000 yıl önce de burada yaşıyorlarmış. Osman ilk Türk yöneticisiymiş. Onun arkasından gelenler Osmanlılar adını almışlar. Osmanlılar savaşçı bir milletmiş. Ermenistan'da aralarında olmak üzere pek çok Müslüman olmayan ülkeyi işgal etmişler ve Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturmuşlar. Türkler 16. yüzyılın başlarında Bosporgan'ı işgal etmişler, o zamandan beri de yönetimlerinin altında. Ermenilerle Türkler bu topraklar üzerinde birlikte yaşamışlar. Biz Hristiyan Ermeniler, Gregorian mezhebindeniz. Bu ad aydınlatıcı Gregoire'dan geliyor. Krikol, Lusavuric, Ermeni din önderlerinden biridir. Gregorian, Ermenice Lusavorgaçan sözcüğü ile ifade edilir. Çevrenin notu. Aydınlatıcı Krikor, Gregory, milattan sonra 301'de Hristiyanlığı Ermenilere getiren, anlatan liderdir. Krikor, daha çok genç yaşında Bizanslılar tarafından esir alınmış, orada yetişmişti. Orada Hristiyan olmuş, Ermenistan'a geri döndüğünde de bu yeni dini onlara öğretmiş, onların önderi olmuştur. Daha sonra Ermeni kral Dırdat'ın yanına gelmiş. Orada Hristiyanlık üzerine vaazlar vermiş. Ancak kral Dırdat önceleri kendi eski tanrılarına inanmadığı için Krikor'u zehirli örümceklerin bulunduğu derin bir kuyuya hapsetmiş. Yıllarca orada tutmuş, işkence ettirmiş. Yıllar sonra kral Dırdat garip bir hastalığa yakalanmış. Kendisine onu yalnız Krikor'un iyileştirebileceğini söylemişler. Kral Krikor'u azat etmiş ve gerçekten de iyileşmiş. Böylece kral Hristiyanlığı kabul etmiş, binlerce Ermeni de krallarını izlemişler. Ermenistan Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk millettir. Kurtarıcımız Hazreti İsa'dır. İbadet yerimiz ise kiliseler. Kilisenin başkanı Gatavisos adını alır. Şu sıra Gatagigosumuz Kevork 5. Sürenyan'dır. Kendisi Krikor Lısavoriş'ten bu yana başa geçen 127. Gatagigos'tur. Bu da kilisenin ne kadar eskilere dayandığını gösterir. Türkler Müslümandır. Onlar Kur'an okur. Bu onların kutsal kitabıdır. Adını Allah diye ünledikleri Tanrı'ya dua ederler. Biz Ermeni okullarına gideriz, Türk çocukları da Türk okullarına giderler. Biz onlara benzeriz, onlar da bize. Buna rağmen Ağustos'ta yaşayan Türklerle Ermeniler birbirleriyle konuşmazlar. Oysa Türkler Ermenice bilir, Ermeniler de Türkçe. Köylerde Türkler cübbe denen uzun entariler, kisve giyerler. Ermeniler ise potur ve gömlek. Van'da Ermeni ve Türk erkekleri pantolon, ceket ve festen oluşan benzer kıyafetler giyerler. Ermeniler eğitim konusunda çok zeki ve meraklıdır. Pek çoğu eğitim için Avrupa'ya gider. Van'ın en zengin insanları Ermeni tüccarlarıdır. Türkler ise devlet idaresinde yüksek makamlardadır. Jandarmaların hepsi Türktür. Ermenilerle Türkler birbirlerinden sakınır ve pek iç içe olmazlar. Bu kin, düşmanlık, Türkler Ermenistan'ı zapt ettiklerinden bu yana yani asırlardır sürüyor. Sultan Hamit II'nin tahta geçmesiyle bu düşmanlık çok artmış. Hamit 1895-1896 yılları boyunca kırsal kesimde yaşayan binlerce Ermeniyi kanlı bir şekilde kıyıma uğratmış. Evde bize Türklerin bizim düşmanımız olduğu ve onların bu ülkeyi yalnız kendileri için istedikleri öğretildi. Ermeni çocuklar sokakta oyun kurarlar. Kötüler hep Türk, iyiler Ermeni olur. Şehir farklıdır. Dükkan sahipleri ve satıcıların tamamı iki dili de konuşur. Böylece mallarını daha kolay satarlar. Şehirde bazı Ermeni ailelerin Türk dostları, komşuları vardır. Hermineler ailece şehirde yaşarlar. Zeyn adlı bir Türk arkadaşı var. Pırıl pırıl, mavi ışıltılı gözlü bir kızdır. Van'daki kızların büyük çoğunluğunun ben de işlerindeyim. Uzun örgülü saçları olmasına karşın Zeyna'nın saçları çenesinin hizasında düz, kısa kesilmiştir. Zeyna'nın babası şehirdeki Türk okullarından birinin müdürüdür. Zeyna, babası Paris'te eğitim yaparken dünyaya gelmiş. Onlar konuşurlarken birçok Fransızca sözcük kullanıyorlar. İşte bunlardan bazıları. Mon ami, dostum, chéri, canım, merci, teşekkür ederim ve daha bunlar gibi bir sürü sözcük. Zeyna'nın da bir Van kedisi var. O kedisinden söz ederken Şa, kedi diyor. Kedinin adı da Şokola, çikolata. Sanırım kedisi koyu kahverengi. Çok da tatlı olmalı, şeker gibi. Zeyna kedisinin adının çok uygun olduğunu söylüyor. Çünkü Şokola çok tatlıymış. Aman tamam. Zaten tüm Van kedileri beyazdır. Zeyna tek çocuk ve çok şımarık. Ayrıca hiç derinliği yok, sığ bir tip. Yine de onu seviyorum. Çok komik ve boş veren biri. Bir keresinde Hermine ile Zeynalara gittik. Bizi Türk odasına götürdü. Bazı Ermeni evlerinde de Türk odası vardır. Aslında her tarafı halılarla kaplı bu büyük odaya çocukların girmesi yasaktır. renkli minderler, doğu motifleriyle bezenmiş yuvarlak yastıklar, yine başka süslemeli yastıklar odanın dört bir yanına serpiştirilmiştir. Böylece konuklar rahat rahat yerlerde sedirlerin üstünde oturur, yastıklarla yaslanırlar. Bu oda özellikle büyüklere aittir. Çünkü burada kahve, sigara içilir. Odaya girer girmez Zeyna yastık savaşı başlattı. Ta ki yastıkların tüyleri havalarda uçuşmaya başlayıncaya kadar. Kendimizi oyunun heyecanına öyle kaptırmışız ki ocanın dekorlu güzel odanın bir harabeye dönüştüğünü fark edemedik. Bizden kuşkulanmamaları için alelacele teyzemin evine kaçtık. Neyse, bu konuda aileme hiçbir şey söylemediler. Şükürler olsun. Zeyna'nın babası çok kibar bir insan. Bir keresinde teyzenlerde kadeh tokuştururlarken Ermeniler içeren çok güzel bir konuşma yaptı. Ermeniler yapıcıdır, yaratıcı ve sanatçıdır. Tarihi onlar yazdı. Türkiye'nin ilerlemek için Ermeni milletine ihtiyacı vardır. Eve döndüğümüzde babam, Zeyna'nın babasının dürüst bir adam olduğunu ama devleti idare eden Türklerin hiç de onun gibi düşünmediklerini vurguladı.